Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeh. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde Mümtehine suresinin son iki ayetine bugün yer vereceğiz inşallah. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız bölümün kıraatini yapıyoruz. Daha sonra da ilahi kelamı anlamaya gayret ediyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور Sadakallahü'l-Azim.
Değerli dinleyenlerim, Mümtehine suresinin 12 ve 13. ayetlerini tilavet etmiş olduk. Bu iki ayetle de surenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bugün bu iki ayet muhtevasında bir ders yapmış olacağız. Rabbimizin kelamını anlamaya çalışacağız. Estağfirullah.
Ya eyyühen nebi, İzâ câekel mü'minâtu yubâyi'neke alâ ellâ yüşrikne billâhi şey'â ve lâ yesrikne ve lâ yeznîn ve lâ yegtülne evlâdehun ve lâ ye'tîne bi bühtâni yefterînehu beyne eydîhinne ve ercülühin ve lâ yâsîneke fî mağrûf فَبَايَعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
Ey Nebi-i Zişan, ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, dine ve akla uygun hiçbir konuda sana karşı gelmemek hususunda sana beyat etmek istediklerinde sen de onların beyatini kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret talep et, bağışlanma iste. Şüphesiz Allah çok çok bağışlayıcı ve sonsuz merhamet sahibidir. Değerli kardeşlerim, İslam tabii kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla bütün insanlığı mesajının, muhtevasının içine doğru alır, çeker. tek tek her bir gruba yönelik hususi emirleri vardır. Belli çerçeveler vardır. Her birine değer verir. Çocuğun da bir değeri vardır. Kadının da bir değeri vardır. Erkeğin de bir değeri vardır. Yaşlının da bir değeri vardır. Yüce Rabbimiz kullarının saadetine vesile olacak. Huzuruna katkı sağlayacak. Ne varsa ilahi mesajda bir hidayet olarak, bir kılavuzluk olarak onları kullarına tek tek bildirir. İşte burada da Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme hitapla, ey Nebi-i Ekrem, ey Peygamber, sana mümin kadınlar geldiğinde şu maddeler üzerine adeta beyat etsinler diye bir çerçeve sunuyor. Bir çerçeve beyat. Böylesi beyatleri ya da biat iki şekilde de kullanabiliriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerden de sık sık alıyordu. Hanımlardan da almasını istedi Yüce Rabbimiz aynı zamanda. Beyat nedir efendim? Beyat aslında bağlılık sözü vermektir. Genelde beyat etmek demek, diyelim bir hükümet başkanı, bir devlet başkanı seçildiğinde halkın beyat etmesi demek, ona söz vermesi. Biz seni reis olarak kabul ediyoruz ve sana itaat edeceğiz. Senin başkanlığını onaylıyoruz anlamında bir sözdür, bir merasimdir. Bir akittir aslında. Bir adeta alışveriştir. Burada da bu beyatte ise böyle bir alışveriş var mı? Zahiren bir alışveriş yok görünüşte ama bir yine bir alışveriş var. Yani şöyle bir alışveriş var. Sizin müminliğiniz, İslam'a girişiniz tam otursun ve ilahi dinin boyasıyla boyanasınız ve Allah'ın mağfiretine, bağışlamasına, affına mazhar olasınız için şu çerçeveyi yerine getirmelisiniz. Anlamında adeta bir beyat bu. Onlar sana böyle beyat etsinler. Sen de onlar için Allah'tan mağfiret isteği ver. Hazreti Peygamber'in bu tür beyatleri din-i mübini İslam'ın temel emirlerinin, yasaklarının yaşanabilmesi adına kişilerin peygambere doğrudan söz vermesini ifade eder. Bu beyatler böyledir. Bir anlamda ey Nebi-i Ekrem, ey peygamber, biz senin peygamberliğini kabul ediyor ve getirdiğin mesajların çerçevesine uyuyoruz. Zaten bunu baştan soruyorlardı beyat ederlerken. Ya Resulallah, ne üzerine beyat edeceğiz sana diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beyat konularını o beyat etmek isteyen kişilere söylüyordu. Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayacaksınız işte. Hırsızlık yapmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz gibi. Farklı farklı zamanlarda, farklı şekillerde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyat aldığını da biliyoruz. Burada özellikle kadınlarla ilgili beyatın çerçevesi burada ifade ediliyor. Nedir bu baktığımız zaman? Neler istenmiş burada? Allah'a hiçbir şeyi ve hiçbir şekilde ortak koşmayacaksınız. Çünkü din-i mübini İslam'ın en merkez konusu tevhid konusudur. Yani Allah'ın varlığını, birliğini, tekliğini kabul etmek. Ona hiçbir şekilde hiçbir şeyi canlı cansız ortak koşmamak. Uluhiyette ortak koşmamak, yani başkasını ilah kabul etmemek. Rububiyette ortak koşmamak, yani yaşatanın, öldürenin, rızık verenin o olduğunu bilmek. Ondan başkasına bu tür ilahi vasıfları yakıştırmamak. Ve yalnız Allah'a kulluk etmek, ona boyun eğmek. Bunlar efendim tevhidin içinde, onun muhtevasında var olan hususlar. Bir kere bunu istiyor Rabbimiz. Beyatın çerçevesinde birinci madde bu. İkincisi, kul hakkı adeta hırsızlık yapmamak. Hak etmediğiniz, sizin olmayan bir malı çalmamak. Üçüncüsü, nesli koruma adına, iffeti koruma adına, insanların şahsiyetini koruma adına zina etmemek. Helali olmayan biriyle beraber olmamak. Dördüncü olarak çocuklarını öldürmemek. İster açlık endişesiyle olsun, ister başka sebeplerle olsun. Birçok sebebi buluyor insanoğlu. Bir mazeret buluyor kendine. İşte kız çocuklarını diri diri toprağa gömen insanlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Utanıyor kızım oldu diye belki. Daha başka olabilir öldürme sebepleri ama her halükarda çocuklarını öldürmeyecekler. Bugün basında, medyada duyuyoruz değil mi? Bir takım yerlerde. İşte yasak ilişki içine girmiş, sonra hamile kalmış. Doğum vakti gelince de çocuğunu öldürüyor. Evet, bunun üzerine de beyat edecekler. Bir de elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek. Yani ne demek bu? Bunun şöyle müfessirlerimiz tarafından 2-3 şekilde izahı yapılmış. Mesela zina yoluyla çocuk edinip de bunu kocasına nispet etmemek, bu sendendir diyerek iftira etmemek. Şöyle de olabilir. Çocuğu olmayan bir kadının kocasının gönlünü almak için başkasının terk ettiği bir çocuğu kendine mal etmesi olabilir. Bu da oluyor. Bugün hastanelerde bile bazen böyle kendi çocuğu orada ölüyor, bir başka çocuğu satın alabiliyor. Yani insanlar böyle enteresan tabii yollara başvuruyorlar. Ya da bunun manası başkasını çekiştirme, kovuculuk yapma, iffete dokunacak sözler söyleme, yalancılık ve sahtekarlık yapma gibi iftira sayılan hiçbir davranışı yapmamak. Yani bile bile delilsiz kimseye iftirada bulunmamak. Hele hele ırzına, namusuna leke getirecek tarzda. Bunu da yapmayacaklar kadınlar diyor. Bir madde daha var. Resulullah'ın emrettiği ve yasakladığı bütün hususlarda ona isyan etmemek, itaat etmek. Evet, bunların her biri bu çerçevenin içinde, beyat çerçevesinin içinde. Aslında baktığımız zaman Cenab-ı Hak bütün dinlerde, özellikle Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bir takım adeta ana günahlar var. Büyük günahlar diyelim. Bunların hepsinin altını çizmiş her yerde Yüce Rabbimiz. Mesela şirk bütün dinlerde diyelim. Evet, bütün dinlerin aslı birdir. Hepsi İslam'dır. Cenab-ı Hak'tan gelen dinler. Ama zamanı, mekanı, peygamberi farklı olabilir. İşte Tevrat Allah'ın kitabıdır. İncil Allah'ın kitabıdır. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Zebur Allah'ın kitabıdır. Bir takım sayfeler İbrahim Aleyhisselam'a verilen, Adem Aleyhisselam'a verilen sayfeler gibi. Bunların hepsi ilahi kitaplardır. Evet, tahrif edilmişlerdir bir kısmı. Bunlardan biliyoruz Tevrat'ın tahrif edildiğini, İncil'in tahrif edildiğini. Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Ama hakikatte onlar da Allah'tan indirilmiş kitaplardır. Gönderilmiş ilahi mesajlardır. Bunların hepsinde de bu emirler var. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, işte haksız yere bir cana kıymamak, iftira etmemek, maruf olan hususlarda peygambere itaat etmek gibi. Bunların her biri her dinde zaten tavsiye edilen hususlar. Ama tek tek Yüce Rabbimiz bunlardan söz almasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den istiyor. Peki bu beyat nasıl yapılıyor? Bu beyat erkeklerle yaptığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeta el sıkışarak yapılıyor. Çünkü bir akit, söz veriyorlar. Söz ver bana dercesine bir adeta bir merasimi de var bunun. Nitekim Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mesela Hudeybiye'de böyle beyatlar almıştı 1400 kişiden. Tek tek ellerini tuttu onların. Cenab-ı Hak hatta onların elinin üstünde Hakk'ın eli vardı buyurur. Yani Cenab-ı Hak o beyatten razı olduğunu ifade eder. Akabe beyatlerinde Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Medine'den gelenlerle Resulullah'ın böyle bir beyatleşmesi vardır. Böyle bir karşılıklı adeta söz verirler. Abdullah bin Revaha sorar. Ya Resulallah, tamam biz seni canımızdan, malımızdan daha çok koruyacağız. Senin her dediğini yapacağız. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağız. Bu beyat karşısında bize ne var ya Resulallah demişti de cennet var buyurmuştu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ne karlı bir alışveriş demişti. Ve bu beyat Kur'an'da da bu şekilde methedilmişti. Demek ki aslında beyatte karşılıklı bir sözleşme var. Yani siz bu sözlerinizde durursanız Allah da sizi bağışlar, cennetine dahil eder anlamında Allah adına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bir söz var. Ama Efendimiz kendi nefsinden vermiyor, kendi hevasından vermiyor o sözü. Allah'ın vaadini onlara hatırlatmış oluyor. Burada da hanımlarla ilgili böyle bir beyat alması isteniyor. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu beyatı hanımlardan nasıl aldı? O da onlarla el ele tutuştu mu? Hayır. Böyle bir el ele tutuşmak suretiyle Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hanımlardan beyat alması diye bir durum söz konusu olmamıştır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah'a yemin ederim ki Resulullah kadınlardan biat alırken onların ellerine dokunmazdı. Onlardan sadece sözle biat alır, biatınızı kabul ettim derdi diye rivayet etmektedir Buhari hadisinde. Bazı farklı rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir bezle bir bezi tuttuğu, hanımların da diğer tarafından tutarak biat aldığına dair rivayetler de var. Bir tasa, büyükçe bir kaba, su dolu bir kaba Efendimiz elini koyduğunu ve hanımların da beyat verirken, söz verirken gelip o tasa aynı şekilde ellerini suya değdirerek beyat verdiklerini söyleyen rivayetler de var. Ama her halükarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle birebir el tutuşarak hanımlarla beyat almadıklarını biliyoruz. Zaman zaman elçi tayin ederek ki bazı rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Safa tepesinde Mekke'nin fethinden sonra erkeklerden beyat alırken hanımlara da Hazreti Ömer Efendimiz'i vekil tayin etmiş, sen de hanımlardan beyat al diyerek o da gitmiş işaret yoluyla, yine o da el tutmadan hanımlardan Resulullah'ın gösterdiği çerçevede bir beyat aldığı rivayetleri de var. Her halükarda o zaman şöyle diyeceğiz, bu söz verilmiştir ama hanımlardan bir söz alınmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara beyat konularını bildirmiş bu ayetteki ifade edilen tarzıyla 6 madde halinde. Onlar da bu sözü vermişlerdir. Ve Resulullah'a söz verince de o söze sadık olmuşlardır. Müminler içerisinde elbette zaaf sahibi kişiler bu sözden ceyan olmuş mudur bilemiyoruz ama olmuş da olabilir. Fakat o sözü Resulullah'a vermiş olmak son derece önemli. Yüce Rabbimiz bugün tabii Peygamberimiz aramızda değil sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bugünün mümine hanımları sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gitmişler gibi bu çerçeve içerisinde böyle bir beyatte bulunabilirler mi? Gıyaben olabilir elbette. Zaten burada istenen emirlerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın emrettiği hususlar. Yani şöyle diyebilir bir mümin hanım. Ya Rabbi, mümine hanımların Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şu 6 maddede söz vermelerini irade buyurmuşsun Yüce Rabbim. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adeta huzurundaymışım gibi bu sözleri veriyorum. Ya Rabbi, sana hiçbir şeyi hiçbir şekilde ortak koşmayacağım. Asla hırsızlık yapmayacağım. Asla zina etmeyeceğim. Çocuklarımı ölüme bırakmayacağım, öldürmeyeceğim. Ve hiçbir kimseye, hiçbir kuluna iftirada bulunmayacağım. Ve sana ve senin elçine hiçbir konuda isyan etmeyeceğim, asi olmayacağım diye. Gerçekten her birimiz aslında mümin erkeklerde aynı konularda aynı şekilde beyatlarını tazeleyebilirler. Biz Habibullah'tan belki asırlar sonra gelen müminler olarak sanki Efendimizin çağında yaşamış gibi böylesi beyatlar edebiliriz. Bugün de bir takım terbiye ocaklarında, manevi terbiye ocaklarında, seyri sülük yollarında bazı mürşitler böylesi sözler alırlar. Demek ki bu sözler son derece etkili kişi üzerinde, bağlayıcı. Yani hem Allah'ı şahit tutuyorsunuz hem de Allah'ın salih kullarından bir kulu şahit tutuyorsunuz. Belki o mürşit ya da mürebbi size diyor ki kardeş, inşallah 5 vakit namazlarımızı düzenli kılacağımıza, kul hakkına riayet edeceğimize, asla kimseye zulmetmeyeceğimize, kimseyi incitmeyeceğimize, Allah'ın haram kıldıklarına karşı son derece titiz bir şekilde düşmeme adına büyük bir titizlikle ilahi emirler çerçevesinde bir hayat süreceğimize söz veriyor musunuz? Söz veriyorum diye adeta sözleşebilir iki mümin. Biri mürşit, biri mürit deyin adına. Üstaz deyin, talebe deyin. Veya iki insan, iki kardeş, iyilik ve takvada yardımlaşma adına birbirine destek olan iki kişi birbirine böyle sözler verebilir mi? Bunun mahsuru var mı? Mahsuru yok. Bunlar iradeyi pekiştiren, öyle diyelim, iradeyi pekiştiren ve belki Cenab-ı Hakk'ın bu beyatleşme neticesinde onların iradelerine güç ve kudret lütfetmesine vesile olan bir uygulama da sayılabilir bu. Çünkü hani ayete baktığımız zaman innellezine yubayiunke innema yubayiunallah yedullahi fevka eydihim. Bakınız, sana beyat edenler var ya ey Nebi-i Ekrem, hakikatte onlar Allah'a beyat etmişlerdir. Allah'ın eli onların elinin üstündedir buyurulduğuna göre. Tabi burada mecazi birçok anlam var. Allah'ın eli mi var hocam denebilir. Bunu alimlerimiz Allah'ın rahmeti, gücü, kudreti, rızası gibi çeşitli şekillerde bunları tefsir etmişlerdir. Fakat buradaki incelik şu, demek ki o beyatten Allah razı olursa ki Allah'ın emirleri çerçevesinde böyle bir beyat olabilir. O beyatleşme neticesinde Cenab-ı Hakk'ın hususi bir lütfuna, ikramına, belki gönüllerinin sebatına, pekişmesine, iradelerinin güçlenmesine ve dahi o söz verdikleri hususları yerine getirme noktasında Cenab-ı Hakk'ın onlara güç kudret vermesinde son derece etkili olabilir. Ve bunu dünyanın değişik yerlerinde, değişik zamanlarda birçok İslam terbiyecisi, mürebbisi bu beyat uygulamasını da yapa gelmişlerdir. Evet, İslam tarihinin belki uzunca bir döneminde halkın devlet başkanına beyatı söz konusu olmuştur. Bugün sadece belki oyla bunu yapıyoruz, değil mi? Oy veriyorsunuz, başkanınızı seçiyorsunuz. Elbette şekilleri zamana ve zemine göre değişebilir. Ancak bu beyatleşmenin, bu söz vermenin son derece etkili olduğunu söylemek mümkün. Burada belki dikkat çekmemiz gereken bir konu da şu ki bazı müfessirler bunun altını çizmişler. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ve sana maruf olan hiçbir hususta asi olmayacaklarına dair söz versinler, beyat etsinler. Deniyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zaten onlardan istediği her şey maruftur. Maruf ne? Maruf şu, akl-ı selime ve şer-i şerife uygun olan şey, istekler demek. Akl-ı selime ve şer-i şerife uygun olan şeylere maruf diyoruz. Maruf olan hususlarda sana asi olmayacaklarına dair de beyat etsinler. Peygamber masiyet mi emredecek ki? Niye böyle maruf kaydı konmuştur? Şunun için diyorlar. Kim olursa olsun, devlet başkanı sıfatıyla olsun, mürşit sıfatıyla olsun, başka şekilde olsun, masiyette yani Allah'a isyan söz konusu olan hususlarda kimseye itaat edilmemesi gerektiğini Cenab-ı Hak peygamberin şahsında bile bunu bu şekilde duyuruyor. Bütün insanlığa duyuruyor. Halbuki Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asla hevasından konuşmadığı, arzusundan konuşmadığı, o ne verirse onu almak gerektiği, neden sakındırırsa ondan kaçınmak gerektiği Allah'ın emriyken, peygambere itaatin Allah'a itaat olduğu açıkça beyan edilmişken, ifadenin böyle kurulmuş olması, maruf olan hususlarda sana asi olmasınlar diye böyle bir inceliğe dikkat çekmek içindir demişler. Bazıları da şöyle bakmış, belki bu daha doğru ama diğer manada tamamen yabana atılamaz. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ Ey Nebi-i Ekrem, zaten sen hep maruf olan hususlarda onlardan bir şey istersin. Dolayısıyla onlar senin maruf olarak istediğin hiçbir konuda sana asi olmasınlar. Yani sen marufun dışında zaten onlardan bir talepte bulunmuyorsun. Dolayısıyla onlar da sana asi olmasınlar diye umumi bir mana böyle anlaşılmalıdır diyorlar. Bu da hakikaten belki peygamberin şahsında diğer ayetlerle birlikte düşündüğümüz zaman bu daha böyle bir tercih edilecek bir mana. Ancak biraz önce söylediğimiz birinci manada kızım sana söylüyorum ama gelinim sen işit kabilinden bütün insanlığa bütün müminlere Allah'a isyanda mahluka itaat yoktur anlayışını oturtmak maksatlı böyle bir çerçeve sunuyor diyebiliriz. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. Burada dikkat çeken bir diğer konu da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların beyatını bu şartlarla kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret talep ediver emridir. Onlar beyat etsinler, sen de onların bağışlanmasını Allah'tan iste. Ancak bu dikkat edilirse sen de onları bağışla tarzında peygamberin doğrudan onların günahlarını bağışlayabilme yetkisinin olmadığına da dikkat çekmiş oluyor. Allah'tan onlar için bir mağfiret isteği ver. Evet, kişi kendisi Allah'tan mağfiret isteyecek, bağışlanma isteyecek ama birkaç ayette bu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için Allah'tan mağfiret talep eder. Müminler de birbirleri için Allah'tan mağfiret, bağışlanma talep ederler. Benim günahımı senin talebin mi bağışlatacak? Evet Cenab-ı Hak lütfu geniş. Elbette o bağışlanma isteğine de Yüce Rabbimizin icabet edeceğine inanıyoruz. Çünkü melekler de yeryüzündeki müminler için istiğfar ederler. Salihler, başta peygamberler olmak üzere onlar da etraflarındaki kimseler için Allah'ım falanı da bağışlayıver ya Rabbi diye niyazda bulunabilirler. Kabul edip etmemek Cenab-ı Hakk'a ait. Fakat Yüce Rabbimiz Nebi Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e böyle bir emirde bulunduğuna göre onlar için Allah'tan mağfiret talep et emrini Yüce Rabbimiz peygamberine emrettiğine göre elbette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istiğfar talebi yani ümmetinden bir takım günah işleyenlerin bağışlanmasını Allah'tan istemesi inşallah makbul indallah olacaktır. Yani Allah katında kabul edilmiş olacaktır. Belki şöyle bir manaya dikkat çekilebilir. Bu hanımlar, mümine hanımlar artık tabii İslam'ı yeni kabul etmişler, gelmişler senin yanına. Belki özgeçmişlerinde onların bu tür günahlar vardır. Şirk koşmuş olabilirler. Hırsızlığa öyle ya, bazıları belki tevessül etmiş olabilir. Yasak ilişki içine girenler olabilir. Şimdiye kadar evlatlarını haksız yere öldürmüş olanlar olabilir. Bir takım iftiralar bugüne kadar yapmış olabilirler. Bütün bunlar artık geçmişte kaldı. Sen onlar için bir mağfiret talep ediver. Allah sizleri bağışlasın buyur onlara. Ve Allah da bağışlayacaktır. Zira İnnallâhe gafûrur rahîm. Cenab-ı Hak çok çok bağışlayan ve merhameti sınırsız olandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabii bu 6 maddelik çerçevedeki kadınlardan alması istenen bu beyat konuları aynen uygulanmıştır. Ama bunların haricinde de Resulullah zaman zaman kadınlardan bir takım konularla ilgili beyatlerde almıştır. Rivayetlerde bunlar var. Şöyle isterseniz birkaçına dikkat çekelim. Mesela İbn-i Cerir ve İbn-i Ebi Hatim biata katılan kadınların birinden rivayetle der ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan biat alırken ayrıca onlardan kendileriyle evlenmeleri haram olmayan erkeklerle konuşmamaları hususunda da biat almıştır. Bakınız ayette bu çerçevenin içinde 6 maddelik içinde bu yok ama Efendimiz ayrıca alıyor zaman zaman. Erkeklerden de aldığı olmuştur. Yine Abdullah bin Amr bin As'ın Hazreti Fatıma'nın halası Ümeyme bint-i Rukeyka'dan rivayet ettiğine göre kendisinden ölünün ardından bağırarak ağlamamak, cahiliye kadınlarının yaptığı gibi kendini göstermek için makyaj yapmamak üzere yine beyat almıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin bu tür sahabesini eğitirken onlardan beyat tarzında aldığı sözler var. Bak bana söz vereceksin. Hani bazen oluyor ya bak sigara içmeyeceğine dair hadi bana bir söz ver diyor mesela. Bir daha içki masasına oturmayacağına dair bana bir söz ver. Bir daha şunu yapmayacağına dair gibi birbirimizden bile böyle aldığımız sözler olur. Bunlar önemlidir. Gerçekten söz vermek insanın iradesini pekiştirir. 13. ayeti okuyalım ve surenin son ayeti bu. Ya eyyühellezine amenu la tetevellev kavmen gadiballahu aleyhim kad yeisu minel ahireh كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavmi dost edinmeyin. Gerçekten onlar kafirlerin kabir ehlinden ümitlerini kestiği gibi ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Bu ayet şöyle de tercüme edilebilir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin. Burada la tetevellev, onları veliler edinmeyin ifadesi, hem kendinize sırdaş edinmeyin, çok yakın dostlar edinmeyin, hani yediği içtiği ayrı gitmeyen kimseler olmasın, hem de başınıza ülül emir yapmayın, başınıza böyleleri, efendim, işlerinizi yönetici konumuna gelmesin demektir. Kimi? Şu topluluğu, ki Allah onlara gazap etmiştir. Allah'ın gazap ettiği. Allah kimlere gazap eder? Kur'an-ı Azimüşşan'da daha çok efendim Yahudilerle ilgili böyle bir gazap ayetleri geçer. Buradan hareketle bazı müfessirler derler ki buradaki kasıt, sizler o Allah'ın gazap ettiği bir takım Yahudileri kendinize asla dost edinmeyin. Burada kasıt Yahudilerdir. Bazıları buna Hristiyanları da ekler. Bazıları da der ki Allah'ın en büyük gazap ettiği hiç şüphesiz küfürdür, şirktir. Burada kastedilen müşriklerdir demişlerdir. Ama Cenab-ı Hak burada müşrikler ya da ehli kitap buyurmadığı için Allah'ın gazap ettiği kim varsa onlarla siz yan yana durmayın. Onları başınıza emirler tayin etmeyin. Onlar sizin dostunuz olmasın demektir. Mesela Yüce Rabbimiz ahdine sadakat göstermeyen, yapmayacağı şeyler söyleyen kimselere de gazap ettiğini ifade eder. İlahi ayetleri gizleyen kimselere de gazap ettiğini beyan eder. Cenab-ı Hakk'ın apaçık emirlerini bile bile çiğneyen kimseler de ilahi gazabı hak etmişlerdir. Öyleyse böyle fıskı fucuru açıktan yapan, Allah'a ve Müslümanlara karşı düşmanlığını açıkça gösteren kimseler elbette gazab-ı ilahiyi üzerine çeken kimselerdir. Daha umumi görmek önemlidir. Bunun içinde Yahudiler de olabilir, Hristiyanlardan da olabilir. Müşrikler, kafirler zaten gazabı hak etmiş kimselerdir. Mümin olduğu halde eğer gazab-ı ilahiyi celbedecek bir takım yanlış işlerin içine giriyorlarsa elbette onlar da dostluğu hak etmiyorlardır. Onlar da efendim müminlerin işlerini kendilerine tevdi edeceği kimseler olmamalıdır. Bu yönüyle Yüce Rabbimiz özellikle bu tür gazap edilen kimselerin ahiretten ümitlerini kesmiş. Yani adeta ahirete dair inançları neredeyse sıfırlanmış. Ahiret sanki yokmuş gibi yaşayan kimseler olduklarına dikkat çekiyor. Bu tür gazabı çeken kimseler. Çünkü bu dünyadan sonra ebedi bir hayat var ve orada yapıp ettiğimiz her şeyin hesabını vereceğiz diyen kişiler arasından böyle ilahi gazabı üzerine çekecek cesaretli kişiler çıkmaz. İnsanlar Allah'ın gazap edeceği işleri yapıyorlarsa bunlar ahiretten yana adeta ümitleri sıfırlanmış kişiler olurlar. Ümitlerinin sıfırlanması iki şeyden olur. Bir, inanmadıkları için olur. Böyle bir ahiret olmayacaktır diye bakarlar. Ya da öyle artık suç makinesi haline gelmişlerdir ki ahiret varsa da zaten orada bizim ümit edeceğimiz güzelliklerle bizim aramızda bir ilişki olamaz diye adeta ahiretteki vaat edilen güzelliklerden ümit kesmiş kişiler olabilir. Her iki halde de bunlar Allah'ın çizdiği hudutların dışına çıkmış fasıklardır. Bunlar gazab-ı ilahiye hak etmişlerdir. Ve benzetilen kişiler de kema yeisel küffar min ashabil kubur. Nasıl kafirler efendim kabir ehlinden ümitlerini kestilerse. Yani burada şöyle bakabiliriz bu ayetin bu kısmına da. Nitekim müfessirler de farklı yaklaşmışlar. Zaten adam ahireti inkar ediyor. Ölüp gidenden artık bir daha bu dirilecek değildir diye ümit kesiyor. Kafir böyle birisi zaten. Bunlar gibi ahiretten ümidini kesen, Allah'ın gazap ettiği topluluğa siz dostluk sunmayın denmiş oluyor. Ya da şöyle de anlaşılıyor bu ayetin son bölümü. Kemâ yeisel küffâru min ashabil gubur. Nasıl yani artık ölüp gitmiş ve kabre girmiş kafirler her şeyden ümit kestilerse, işte böylesi bir şekilde Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş, ilahi rahmetle arasında hiçbir bağı kalmamış kişiler Allah'ın gazap ettiği kimselerdir anlamı var. Cenab-ı Hak Zat-ı Uluhiyetinin rahmetinden daima ümit var olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ahireti her an canlı, diri, gözde görürcesine bir imanla yaşayan, hisseden o gerçek muttaki kullardan eylesin cümlemizi aziz dostlar. Ve bu ayetle Mümtehine suresinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah izin verirse inşallah bir sonraki dersimizde, programımızda Saf suresiyle başlayacağız. O surenin muhtevasıyla, mesajlarıyla inşallah hayatımızı buluşturacağız efendim. Allah'a emanet olunuz.